doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Cihan Alptekin. Ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda hem içerik hem de şekil açısından divan şiirine türlü yenilikler getirmiş bir ünlü şairimizi konuşacağız. Nedim'i konuşacağız. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ayşe Yıldız hocamızla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz dundenbugunetürkçe@trt.net.tr. ...1718-1730 yılları arasında bir dönemimiz var hocam. Tarihimizde dinleyicilerimizin de bildiği gibi bir isyanla sona eren bir dönem bu. Bir saadet dönemi, Lale Devri adıyla biliniyor. Ve Nedim de genellikle Lale Devri'nin şairi olarak biliniyor. Bu doğru mu hocam? Yani Nedim Lale Devri'nin şairi midir?
Bir yönüyle doğru. Şöyle ki kastettiğiniz 1718 yılında Avusturya, Venedik ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Pasarofça anlaşmasıyla başlayan ve patronu Halil isyanıyla 1730 yılında sona eren bu 12 yıllık dönem. Evet, bir yönüyle eğlence dönemi. Ama bu dönemin bir başka yönü daha var. O da... İç huzursuzluklar, kıtlık, salgın hastalık, ağır vergiler ve devlet erkanının yaptığı aşırı harcamaların toplumda yarattığı huzursuzluk dönemi. Lale Devri iki yönüyle takip edebileceğimiz bir dönem ama Nedim'in divanına yansıyan, evet sizin bahsettiğiniz daha çok... İlerlemenin, eğlencenin ve gelişmenin olduğu bir dönem. Nedim bu dönemin simge şairlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Hocam Nedim'i bu dönemle özdeşleştiren, Nedim'in yalnızca işte bir eğlenceden ibaret şiirler yazmış olması mıdır? Nedir, nasıl açıklanabilir hocam bu?
Nedim aslında sadece eğlenceden ibaret şiirler yazmıyor.
Değil mi hocam? Evet.
Her şeyden önce Nedim klasik Türk şiiri geleneği içerisinde bir şair ve bu geleneği zaman zaman yeniden yorumlamış olsa da geleneğin tümden dışına çıktığını söylemek mümkün değil. Devrinin kaynakları, biyografik kaynakları Nedim'den taze zeban, yani yeni şeyler söyleyen, söyleyişi yeni ya da narefte rah açmıştır, yeni bir yol, yeni bir çığır açmıştır şeklinde ifadeler kullanmış olsa dahi Nedim bütün şiirlerinde o Nedimane tarz dediğimiz üslubu yansıtmaz. Nedim'in klasik tarzda yazdığı şiirler olmakla birlikte kendi adıyla anılan o üslubunu yansıtan şiirleri de elbette vardır. Nedimane tarz nedir? Belki bunu irdelersek sorunuza cevap bulmak daha kolay olabilir. Nedimane tarz bir yönüyle mahallileşme, yani yerlilik kaygısı. Diğer taraftan realite, yani daha ideal bir düzlemden daha gerçek düzleme taşınan bir anlayış. Bu sadece klasik şiirin idealize aşk ve sevgili anlayışı değil. Aslında hayata bakışındaki o idealizmin de Nedim'de daha gerçek, daha real bir düzleme taşınması Nedimane tarzın en önemli özelliklerinden biri. Bir diğeri de üslup, yani söyleyişte mükemmeli arama arzusu. Bütün bunlar Nedimane tarzı oluşturan şeylerdir. Ama dediğim gibi Nedim'in bütün şiirleri bu özelliği göstermez. Nedim'in klasik tarzda da eski tarzda da yazdığı şiirler olmakla birlikte kendi kişiliğini ön plana çıkardığı, üslubunu ön plana çıkardığı şiirlerde biz bu Nedimane tarzın özelliklerini görebiliriz.
Hocam burada şunu merak ettim. Sanatçı, şairi yaşadığı toplumdan ve toplumsal dönemden, sosyal hayattan soyutlayıp da işte bu şiir yazmıştır. roman yazmıştır, film yapmıştır demek mümkün değil. Madem ki içtimai bir heyetle yaşıyoruz ifadesiyle. Burada bu yerleşme vurgunuza çok ilgimi çekti Ayşe Hocam. Böyle bir kaygısı var Nedim'in yani.
Nedim'in var ama şunu da belirtmek gerekir ki mahallileşme Nedim'le başlamış bir şey değildir. Necati Bey'den itibaren yani 15. yüzyılda yaşamış büyük bir şairdir. Necati Bey'den itibaren Baki, Şeyhülislam Yahya, Sabit ve Nedim'le takip edebileceğimiz bir üslup, bir edebi akım. Biz bunu Nedim'de daha yoğun bir şekilde ve daha gerçekçi bir düzlemde görebiliyoruz.
Divan şiirimize ilişkin hocam bu saptamanız, tespitiniz çok bilinmiyor. Yani divan şiiri dendiği zaman tamamen işte Arapçadan, Farsça terkiplerden oluşan, halktan kopuk, toplumsal yaşamdan kopuk, kendine ait bir şiir zannediliyor hocam. Böyle bir algı var toplumumuzda.
Böyle bir algı var, doğru. Fakat şunu da, yani şu ayrımı iyi yapmak lazım. Klasik şiir geleneği ve dolayısıyla bütün klasik edebiyatlar gibi daha donanımlı bir okuyucu bekliyor. Yani bunu halk şiiri geleneğinde olduğu gibi daha az edebiyata ya da işte şiir dünyasına vakıf bir insanın çok rahat anlayabileceği ve zevk alabileceği bir şiir türü olmadığını kabul etmek gerekir her şeyden önce. Ama öte taraftan bunun tamamen halktan kopuk olduğunu söylemek de çok doğru değildir. Dönemin şiir anlayışını klasik bir edebiyat şekillendirmişse, şiire ilgi duyanlar, işte meclislerde bulunanlar, şiirleri yazanlar ve okuyanların aslında bu edebiyat geleneğiyle bir şekilde sürekli devam eden bir ilişkisi olduğunu da kabul etmek gerekir. Mahalleleşme bir akımdır ve dediğim gibi Osmanlı şiirinde 15. yüzyıldan itibaren izlerini takip edebileceğimiz atasözleri, deyimler, günlük konuşma dili, kalıplaşmış ifadeler, söz kalıplarının şiir diline taşınması, şiir diline yansımasını amaç edinmiştir. Bu Nedim'den önce de vardı fakat Nedim'de bu çok daha yoğun bir şekilde ve daha gerçek bir düzleme taşınmış olarak karşımıza çıkıyor.
Evet hocam, Nedim'i değerlendirmeye devam edelim. Ben araya girdim. Ayşe hocam.
Nedim'in bu yerlilik yani mahalleleşme özelliklerini gösterdiği noktalardan biri de aslında onun şiirinin halk şiirine yakınlaşması. 18. yüzyıla gelindiğinde halk edebiyatında artık Yunus Emre Karacaoğlan, Gevheri ve Pir Sultan gibi bu şiirin zirve şahsiyetleri yetişmiş ve bu anonim halk şiiriyle saz şairlerinin eserleri aynı geleneği besleyen ürünler haline gelmiştir. Nedim halk ve divan şiirinin birbirini etkilediği böylesi bir ortamda şiirine kendinden önceki devirlerde görülenden çok daha fazla ve başarılı bir şekilde halk tabirlerini dahil etmiştir.
Hocam, bir tespit daha yaptınız. Halk şiiriyle
divan şiirinin
etkileşiminden.
Evet, 18. yüzyılda bu etkileşim oldukça yoğun bir şekilde görülüyor. Çünkü artık halk şiirinde de çok zirve şahsiyetler bu döneme kadar eser vermiş ve çok ikmal edilmiş bu noktada. Nedim bir yanıyla klasik edebiyat geleneğini devam ettirirken diğer yönüyle de halk şiirinin bu üstad şairlerinin şiir özelliklerini kendi şiirinde birleştirmiş bir şairdir. Yani aynı ağacın işte aynı kökten çıkan bir ağacın dalları gibi düşünürsek klasik şiiri ve halk şiirini Nedim'de belki işte bu iki dalın birbirine daha fazla yaklaştığını ifade etmek mümkün.
Hocam, Nedim'in biyografisine ilişkin neler biliyoruz?
Nedim'in aslında biz doğum tarihini çok net olarak bilmiyoruz. Ama tahminler 1681 yılı olabileceği yönünde. 1681 yılında doğduğu tahmin ediliyor. İsmi Ahmet, asıl ismi Ahmet yani mahlasının ötesinde. İlmiye sınıfından bir aileden geliyor. Dedesi ünlü kaz askerlerden Muslihettin Mustafa Efendi. Babası Mehmet Efendi'nin de kadılık yaptığı düşünülürse ilmiye sınıfından gelen bir aile. Kendisi medrese eğitimi görüyor, düzenli bir medrese eğitimi ve ardından kadılık görevlerinde bulunuyor. Damat İbrahim Paşa'nın kütüphanecisi ve Damat İbrahim Paşa ile arasındaki yakınlığın bu kütüphanecilik göreviyle de ilintili olması muhtemeldir. Sadrazamla bu yakın dostluğu Daha sonra 3. Ahmet'in, yani Sultan 3. Ahmet'in de dikkatini çekmiş olmalı ki kendi divanında gerek Sadrazam Nevşehir'i Damat İbrahim Paşa'ya gerek 3. Ahmet'e sunduğu çok fazla şiir olduğunu biliyoruz. Nedim'in biyografisine dair bu bilginin yanında onun şairliği ile ilgili ne söyleyebiliriz? Nedim her şeyden önce hayattan zevk almayı seven bir şair ve bunu şiirlerine de yansıtmış. Hatta kendisi kendisini nitelerken de bu özelliklerini dile getirmiş.
Ne diyor hocam kendisini nitelerken?
Mesela kendi kaleminden işte şuh diye bahsediyor. Kilki şuh, kilk kalem demek. İşte 3. Ahmet'e sunduğu bir şiirinde yani biraz daha eğer kendisine korunursa, kendisi himaye edilirse işte o şuh kalemi daha coşkun şeyler söyler şeklinde bir yakıştırması var. Klasik şiirin o aşk anlayışında biz aslında bir taraftan beşeri, diğer taraftan işte tasavvufi, bir yönüyle platonik aşk anlayışlarından söz etmek mümkün. Nedim'de beşeri bir aşk anlayışı var ama beşeri aşk anlayışı da aslında Nedim'le başlamış bir şey değil. Tabii ki bu şiirde Nedim'den önce de mesela Baki gibi, Şeyhülislam Yahya gibi beşeri aşktan bahseden şairler kuşkusuz var. Nedim'i farklı yapan şey o idealize edilmiş şeyleri daha gerçekçi bir düzleme taşıması. Yani belki bunu hani örneklendirerek ifade etmek daha doğru olacaktır.
Hocam şairin zaten yaptığı işler farklı farklı işler oluyor. Hayyam sürekli bir şaraptan bahsediyor ama aslında onun bir şarap olmadığı Hayyam'ın farklı anlam yüklediğini de biliyoruz. Bu aynı şeyleri Nedim'de de görüyoruz galiba ama tersi mi?
Nedim'de biraz daha gerçek hayatla örtüştürülebilecek yönlerinin olduğunu
i̇lginç
söylemek
mümkün. Evet hocam.
Gerçekten ilginç. Mesela Nedim'in biz terekesinden anladığımız kadarıyla onun Beşiktaş'ta Tekerlek Mustafa Efendi mahallesinde bir evi olduğunu biliyoruz. Yani bu tereke kaydında yer alıyor. Nedim'in bir gazelinde bir beyitte işte şöyle bir ifadesi var. Münasiptir sana ey tıflı nazım, hüccetin al gel, Beşiktaş'a yakın bir haneyi viranımız vardır. Yani işte Beşiktaş'a yakın eski bir evimiz var, bu sana uygundur ey naz çocuğu, gel de tapusunu al bu evin diyor. Kendi hayatında resmi kayıtlarla tespit edilebilen bir mal varlığını aslında bu şekilde şiire konu edinmiş olduğunu görüyoruz. Ya da şive-i güftarı hemşiren mi öğretti sana? Her sözün şiirin zebanım, canıma can oldu hep. Sana bu konuşma tarzını kız kardeşin mi öğretti? Tatlı dilim, her sözün canıma canlar katmaktadır şeklinde. Daha günlük konuşma dilinin bir şekilde şiir diline yansımasını biz Nedim'de bulabiliyoruz. Bu realiteyi göz ardı edersek aslında aşk anlayışı açısından yeni olduğunu söylemek çok doğru değil. Çünkü beşeri düzlemdeki aşk da klasik şiirde hep mevcuttur. Nedim bunu daha realist bir düzleme taşımıştır. Yine dönemin mimari eserlerinin şiirde yer bulduğunu biliyoruz Nedim'in şiirinde. İşte dönemin ünlü eğlence yerlerinde yapılan kasırlardan biri Sadabat. O gidelim Servirevanım yürü Sadabat'a.
Hocam ben o şiirden bir dinleyicilerimizle paylaşayım şimdi yer gelmişken oraya. Şöyle yazmış sevgili dinleyicilerimiz Nedim, biliyorsunuz bu ünlü şiirini. Bir safa bahşedelim gel şu değilin aşade. Gidelim Servirevanım yürü Sadabat'a. İşte üç çifte kayık iskelede amade, gidelim Servirevanım yürü Sadabade. Hocam az önce söylediğiniz burada özetleniyor galiba.
Zaten. Evet.
Bir de şu çağrışım yaptı bana. Birinci yeni şiiri aklıma geldi. Orada da şiir dilinin sokağa inmesi, günlük yaşamı. Fakat kaynaklar anlamında geçen hafta Baki'yi konuştuk. Şeyh Galip önümüzdeki hafta konuşacağız. Dünden bugüne Türkçemiz programında. Daha sonra Tanzimat sonrasında gelen şairlerimiz, sanatçılarımız klasik şiirimizden yeterince beslenmişler mi hocam? Genel olarak soruyorum.
Özellikle ikinci yeni için ben şiddetli bir etkileşimin olduğu kanaatindeyim. Gerçi önümüzdeki hafta konuşacakmışsınız ama Şeyh Galibi, Sepki Hindi ve ikinci yeni arasında çok ciddi bir etkileşim var elbette. Geleneğin yeniden üretimi şeklinde yorumlamak mümkün ikinci yeni şiiri.
Zaten Atilla İlhan'ın şiirinde Şeyh Galip'in etkilerini doğrudan görüyoruz sanki. Evet. Hocam Sepki Hindi dediniz, onu açıklayalım isterseniz.
Sebki Hindi, sebk üslup demek, tarz yol anlamında, Hint üslubu şeklinde belki günümüz Türkçesiyle ifade etmemiz mümkün. İran'da siyasi baskıdan bunalan şairlerin Hindistan'daki işte Türk-Hint İmparatorluğu'nun sarayına sığınarak orada oluşturdukları bir şiir tarzı. Biraz kapalı, daha simgelerle ifade edilen bir yönü var. Ve klasik şiirin kendi o asıl klasik tarzının yanı sıra klasik tarz devam ederken onunla birlikte var olmuş daha soyut, daha girift bir şiir anlayışı.
Evet hocam.
Ama tabii Nedim'in bununla doğrudan bir etkisinin olmadığını da belirtelim.
Gidiyor sağda abadi hocam. Evet.
Nedim'deki mahalli unsurlardan biri, yani Nedimane söyleyiş özelliklerinden biri de onun külfetsiz söyleyişi.
Açar mısınız hocam?
Elbette. Evet. Halkın konuşma dilindeki tabirleri, ifade kalıplarını, deyimleri, atasözlerini şiir diline taşıması, bu Nedim'in çok kullandığı özelliklerden birisi. Fakat bu külfetsiz söyleyiş tabii ki tek Nedim'le temsil edilmiş bir yön değildir. Ancak Nedim'de çok daha yoğun bir şekilde görülür. Nedim bu külfetsiz söyleyişe nasıl ulaşmıştır? İçki meclislerinin, helva sohbetlerinin, haremlik ve selamlık konuşmalarının dilini şiirde kullanmış. Ve bu da Nedim'in şiirine ister istemez bir doğallık, külfetsiz bir söyleyiş özelliği vermiştir. Mesela 3. Ahmet'in övgüsünü yaptığı bir şiirde şöyle bir mısra. Sana İskender'i teşbih edenin aklı mı var? İskender, Büyük İskender... 3. Ahmet'i onunla kıyaslıyor ve bu benzetmenin bile aslında çok akılsızca bir benzetme olduğunu söylüyor. Bunu başka türlü ifade etmesi belki bu kadar etkili olmazdı ama aklı mı var ifadesi sanki sohbet havasında söylenmiş bir söz gibi. Ya da yine 3. Ahmet'e sunduğu bir ıydiyeden, ıydiye bayramlarda hükümdara sunulan bir kaside. Budur ahir sözü her lahza Nedima kulunun, ah ıyd olsa da öpsem yine ol damanı. Bayram olsa keşke ben yine o eteği tekrar tekrar öpsem diye. Ya da sevdiğim canım yolunda hake yeksan olduğum ıhtır çıknaz ile seyrana kurban olduğum. Burada işte sevdiğim canım kurban olduğum ifadeleri aslında günlük konuşma dilinde sohbet havası içerisinde süren bir ifadenin şiire yansımış şekli. Biz bununla Nedim şiirinde çok fazla karşılaşıyoruz. Külfetsiz söyleyişten, yani Nedim'deki külfetsiz söyleyişten kastettiğim şey buydu. Yine sevilen bir çocuğa şefkatle tembihte bulunan samimi ifadelere rastlamak mümkün. Sen böyle soğuk yerde niçin yatar uyursun? Billah döver dur hele dayan seni görsün. Dahı küçücüksün, yalnız yatma üşürsün. Sert oldu hava, çıkma koyundan kuzucağım. Bu aslında 18. yüzyılda kaleme alınmış bir şiir ama bugünün okuyucusu için bile içerisinde güncel olmayan herhangi bir kelime barındırmıyor.
Hocam neredeyse Tevfik Fikret'in diliyle aynı.
Tevfik Fikret'in dili çok ağır.
Ondan da sade diyorsunuz.
Tevfik Fikret'in dili Nedim'e göre oldukça zor bir dil.
Eyvallah hocam. Buyurunuz Ayşe hocam.
Nedim söz konusu olduğunda işte sıklıkla dile getirilen konulardan birisi. Onun şuh ve çapkın bir edaya sahip olması bu dile getirilir. Fakat bu klasik şiirin alışılagelmiş dünyasını zorlaması ya da bu şuh ve çapkınlık aslında Nedim'den önce de var olan bir şeydir. Tanpınar'ın bu konuyla ilgili şöyle bir tespiti vardır. Nedim klasik şiirin dışında bir şair değildir. Klasik şiir geleneği içerisinde farklıdır ve onu farklı yapan en önemli şey de realitedir. Yani ideal düzlemden gerçek düzleme taşınan bir aşk ve sevgini anlayışını bununla bağdaştırmak mümkün.
Hocam ara zamanımız gelmiş. Neslihan'dan da uyarımız gelmiş.
Tamam.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu klasik şiirimizin büyük ismi Nedim'i konuşmaya Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ayşe Yıldız hocamızla. Hocam, az önce Tanpınar'ın bir değerlendirmesini aktardınız dinleyicilerimize Nedim konusunda. Bu değerlendirmeyi değerlendirmenizi rica ediyorum sizden. Tanpınar tam olarak ne diyor?
Tanpınar Nedim hakkında şu tespiti yapmış. Nedim klasik şiir dışında bir şair değildir. Klasik şiir geleneği içinde farklıdır ve onu farklı yapan en önemli şey realitedir. Tanpınar'ın bu ifadesini şu şekilde yorumlamak mümkün. Şimdi elbette biz Nedim'in farklı yönlerine dikkat çekiyoruz ama Nedim tümden klasik şiir geleneğini sorgulamış, bütün bu geleneği alaşağı etmiş ve yeni bir öneri ortaya koymuş bir şair değildir. O bu geleneğin içerisinde geleneği yorumlaması açısından farklıdır. Devrinde taze zeban olarak nitelendirilmesi ya da narefte rah açmıştır şeklindeki ifadeler de aslında Nedim'in bu gelenek içerisinde ortaya koyduğu farklı yönleri ifade eder. Mesela klasik şiirde alışılagelmiş benzetme unsurlarında sevgilinin saçı hep siyah, gözleri de ela ya da siyah olarak nitelendirilir.
Kalıplar var hocam.
Evet. Ama Nedim'de biz işte kebut çeşmi, kebut mavi yani gök renginde, mavi renkli gözde bir sevgiliye ya da işte sarı saça sahip bir sevgiliye rastlıyoruz. Ama bu sarı saçlı sevgili mesela Nedim'den önce de vardır. Nedim sadece bunu daha farklı, daha yoğun bir şekilde kullanmış ve bunu daha gerçek düzleme taşımış. Diğerlerinde sevgili yine ideal özelliklerle belirtilirken Nedim'de biz daha gerçek, işte daha bizim gibi yürüyen, konuşan bir sevgiliye, sevgili tipine rastlıyoruz. Dolayısıyla o Nedim'in geleneğin içerisinde olduğunun bilincinde olarak Nedim'in farklı yönlerini konuşmamız gerekir. Yani Tanpınar'ın burada dediği tümden bu geleneğin dışında olduğunu düşünmemek, kabul etmemek gerekir şeklinde yorumlanabilir.
Hocam, Tanzimat sonrasında Batı'da olan ilişkilerin yoğunlaşmasıyla birlikte sanatta bir etki altında olduğumuz anlaşılıyor Batı'da. Hı hı. 19. yüzyıl aslında bu reform araçlarını, ıslahat hareketlerini, kökenlerini Lale Devri'ne kadar tarihsel olarak götürmek belki mümkün. Hı hı. Hiçbir kayıt var mı acaba Nedim'in Batılılardan etkilendiği, Batı romanından, şiirinden, müziğinden, Vals'in de o yıllarda girdiğini örneğin Türkiye'ye biliyoruz. Hocam, hiç böyle bir çalışma olmuş mu?
Böyle bir çalışma varsa da ben bilmiyorum.
Olsa bilirdiniz hocam.
Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Böyle bir çalışma olup olmadığını bilmiyorum. Evet, yenileşme hareketlerini doğru Lale Devri'ne, Lale Devri'ni de değerlendirerek düşünmek gerekir. Fakat mimaride mesela ciddi bir Fransız etkisi görülüyor. Özellikle o devirde yapılan köşklerde, kasırlarda ve benzeri ciddi bir Fransız etkisi görülüyor. Evet, müzikte de bir etkileşim var. Bunun belki dolaylı olarak ülkede yaşayan her birey gibi Nedim'de bir etkisinin olduğunu varsaymak belki mümkündür. Ama dediğim gibi bu konuda herhangi bir çalışma olup olmadığı hakkında benim bir bilgim yok.
Hocam, dönelim Nedim'in sanatını, şiirini değerlendirmeye. Burada bir soyut somut ilişkisi öne çıkıyor. Bunu açar mısınız Ayşe hocam?
Klasik şiir benzetmeler dünyası açısından aslında daha idealist sanatların benimsediği felsefeyi benimsemiştir. Yani işte antik dünyadan Platon ve Aristo söz konusuysa klasik şiir Platon'a ve tasavvuf dolayısıyla belki Platonus'a daha yakındır. Realizm daha sonraki dönemlere ait bir anlayış. Ve klasik şiirdeki bu benzetmeler dünyasının hep soyut bir düzlemden ilham alması aslında hep devam etmiş bir şey. Nedim'e gelindiğinde bu biraz daha somut olana yönelmiştir. Bunu şu şekilde de örneklendirmek mümkün.
Örneğimiz varsa evet hocam aktaralım dinleyicilerimize.
Tamam.
Az önce vurguladığınız bu realizmiyle ilgili galiba hocam buradaki bu soyut somut ilişkisi.
Evet, şöyle mesela sevgili ideal düzlemdedir ve ulaşılması bir tarafa, uzaktan merhaba demesi bile aslında büyük bir lütuf olarak kabul edilir. Nedim'e gelindiğinde bu sevgili artık yani bir yerlerde buluşulmak üzere sözleşilen, davet edilen bir sevgili haline gelir. Mesela bu sizin de biraz önce bir dörtlüğünü okuduğunuz Murabba'da sağda gidelim Servi Revan'ım yürü sağda bağda Murabba'ında. İşte diyor ki izin alıp cuma namazına diyor Mader'den bir gün uğrulayalım Çerhi Sitemperver'den.
Annesinden mi hocam cuma namazına diye izin alıyor Mader'den?
Evet.
Devam ediniz hocam. Evet.
Dolaşıp iskeleye nihan yollardan gidelim Servi Revan'ım yürü sağda bağda.
Hocam hem namazdan kaçıyor cuma namazında hem
yalan
söylüyor. Gizli gizli dolaşıyor iskeleyi.
Evet. Ya da benzer şekilde aynı şiir içerisinde. Geh varıp havz kenarına hıraman olalım. Geh gelip kasr-ı cinan seyrine hayran olalım. Geh şarkı okuyup gazelhan olalım. Gidelim Servi Revan'ım yürü sağda bağda. Burada da kasr-ı cinan aslında Lale Devri döneminde yapılan ünlü kasırlardan biri. Yani mekan Nedim'in şiirine de somut bir şekilde yansıyor. Sevgili de artık daha somut bir halde karşımıza çıkıyor.
Sanatına ilişkin hocam biçimsel değerlendirmelere ilişkin yaklaşımlarınızı merak ediyorum. Redif olsun, ölçü olsun, uyak kafiye olsun.
Nedim aruzu başarıyla kullanmış şairlerden birisidir. Aruzun zaten kendi içerisinde taşıdığı ahenk ve buna İstanbul Türkçesinin o günlük konuşma dilinin külfetsiz söyleyişinin de Nedim tarafından kullanıldığını ilave edersek aslında Nedim'in şiiri oldukça ahenkli bir şiirdir ve bestelenmeye de elverişlidir. Çok sayıda şiirinin de bestelendiğini biliyoruz. Yani sadece Lale Devri Opereti için bile 28 tane şiiri bestelenmiş Nedim'in.
Hocam zaten diğer klasik şairlerimizden farklı olarak ilginç bir iç ritmi var şiirin. Evet.
Bu operet için bestelenenlerin haricinde Nedim'in bir de murabbaları yani yaygın adıyla şarkı olarak bildiğimiz şiirleri var. Tabii ki şarkının mucidi Nedim değildir. Nedim'den önce de şarkı vardır. Ama Nedim bunu hem sayıca çok fazla şarkı yazması hem de yazdığı bu şarkılarda bir ahenk olması ve önemli ölçüde de bestelenmeye elverişli olmasıyla beraber şiirindeki ahengi de bu şarkılar üzerinden takip etmek mümkündür. Yine ahengin yanı sıra mesela Nedim'in hayat ve eşyaya dair dikkati de şiire yansımıştır. Işıklı ve parlak nesneler ve parlaklık ifade eden sıfatlar Nedim'in şiirinde bolca kullanılır.
Nasıl hocam?
Şöyle mesela şevk, aydınlık, parlaklık demek. Afitap, güneş, mah, ay. Nur, nurani, envar, ruşen, firuzan, hurşidi enver, mahı taban, hurşidi taban, ateşi suzan, ayna gibi kelimeler Nedim'in şiirinde sıklıkla kullandığı kelimelerdir. Ve bunlar da parlak ya da işte aydınlık, ışık ifade eden nesneler. Bu nesnelerin şiirinde bolca kullanıldığını görmekteyiz. Bu da Nedim'in hayata ve eşyaya dair dikkatini şiire yansıttığını gösteren örnekler olarak dikkat çekmekte. Yine bunu örneklersek bu kullanımı. Meh-ü mihrin senin olsun ey felek. Biz ıydgehlerde hilal ebruların hurşidi taban olduğunu gördük. Yani diyor ki ey gökyüzü ay ve güneş senin olsun. Çünkü biz bayram yerlerinde hilal kaşlı güzellerin parlak güneşler olarak dolaştığını gördük.
Of hocam amma sana.
Şimdi tabii Nedim'in sehli mümteni olarak nitelendirebileceğimiz bu şiir dili aslında onun çok da kolay anlaşılır bir şair olduğu yanılgısına itmemelidir bizi. Nedim evet kelime kadrosu çok zengin şairlerden biri değildir belki ama kelimelere bağlam üzerinden sürekli farklı anlamlar verir. Yani bir kelime Nedim'in bir şiirinde işte bir anlamdayken diğerinde aynı kelime çok farklı bir anlamda olabilir. Bu yüzden şiir dilinin ahengini de ilave edersek bu bağlam üzerinden verdiği anlamlara. Deyim, atasözü, söyleyiş kalıpları, kafiye ve redif kullanımı konusundaki ustalıklarını da eklersek aslında Nedim'in şiir dili kolay görünen ama derinliklerine indikçe anlaşılması zorlaşan bir dildir. Ve tabii ki Nedim'in her şiirinde biz bu Nedimhane tarzında özelliklerini göremeyiz. Onun eski tarzda şiirleri de olmakla birlikte asıl kimliğini gösterdiği, kendi tarzını ifade ettiği Nedimhane tarzda şiirleri vardır. Zamanımız daralıyor galiba. Ben son olarak...
Madem, var hocam, 3-4 dakikamız tamam, daha var.
Bu kadar önemli bir şair Nedim, onun takipçileri var mıdır? Acaba Nedim kimleri etkilemiştir, nasıl etkilemiştir? Şimdi Nedim her şeyden önce bugünkü popülaritesine Cumhuriyet devrinden sonra kavuşmuştur. Yani Köprülü'nün tespiti bu. Kendi devrinde aslında çok da üstad kabul edilen bir şair değildir. Sadece farklılığının altı çizilen bir şair olmuştur. Ama kendi devrinden itibaren evet takipçiler bulmuştur. Mesela İzzet Ali Paşa, Seyit Vehbi, Vasıf, Osman Nevri, Nedim'e nazireler yazan şairdir. Cumhuriyet devrinde ise Nedim'in etkisinin en çok hissedildiği şair Yahya Kemal'dir. Hatta doğrudan Nedim'i andıran tarzda şiirler de yazdığını biliyoruz biz Yahya Kemal'in.
Evet hocam, şimdi bu şöyle bir soru daha akla geliyor. Aruzu kullanmada çok başarılı olduğunu söylediniz.
Evet.
Öncesindeki şairlerimizde aruz konusunda hocam bütün divan şairlerinin bir sözlüğe sanki ihtiyacı var. Oradan sözcüğü çekip bulup aruza uydurabilmek açısından ama Nedimhane tarzda programımızın başından şu ana kadar vurguladığınız gerçekçi bir şair dönemine göre.
Evet.
Bunu nasıl başarmış, bu ilginç bir durum.
Şimdi aruzla ilgili şeye geçmeden önce şunu eklemek istiyorum. Nedim hece vezniyle de bir şiir yazmıştır.
Bunu da yeni öğreniyoruz evet hocam.
Aslında
hece bu, hece vezni ölçüsüyle yazmış.
Evet, evet, aslında bu tek bir örnek olarak divanda kalmış. Yani başkaca örneği yok ama hece vezniyle bir şiir yazmış. Bu biraz halk şiiriyle etkileşimi ile de alakalı bir şey Nedim'in. Aruzu kullanma meselesine gelince Anadolu'da Türkçenin şiir dili olması yani yeni bir şiir anlayışının kurulması sırasında tabii ki şiir dilinin aruza uydurulması aşamasında ciddi sıkıntılar yaşanmış. Özellikle başlangıç döneminde şiirlerde ciddi anlamda imale ve zihaflara yani hecenin gereğinden fazla uzun ya da kısa okunması durumlarına rastlıyoruz. Ancak Necati Bey...
Hocam imale amma yormuş bizim şairlerimiz.
Evet, yani klasik döneme geçişte biz bununla sıklıkla karşılaşıyoruz. Ama biz Baki'de artık İstanbul Türkçesinin şiir dili olduğunu ve aruzun gerçekten Türkçe ile ciddi şekilde barıştığını söyleyebiliriz. Yani imaleler ya yok denecek kadar azdır ya da varsa bile bu hüner olarak kullanılmıştır. Baki'den sonraki çizgide artık Türkçe ve aruz arasındaki bu problemi biz çok fazla görmüyoruz. Ama Nedim'e geldiğimizde evet aruz yine başarılı bir şekilde kullanılıyor ama günlük ifadeler şiire daha fazla yansıyor. Yine mesela bu hece vezniyle yazdığı şiirden çok kısa bir bölüm okusam.
Buyurunuz hocam.
Sevdiğim cemalin çünkü göremem, çıkmasın hayalin dili şeydadan, hakipaye çünkü yüzler süremem, alayım peyamın bağdı sabadan. Kebut çeşmi bir rahmetti nigahın, aşıkların göğe çıkardı ahın, sordum gerdeninden zülfü siyahın, bir cevap vermedi aktan karadan. Sevdiğim bende ne düşerse hidmet, kapında kul olmak canıma minnet, göreydim sende bu'yu muhabbet, istediğim budur sen bir vefadan. Nedima hüsnüne olmuştur aşık, öyle bir aşık kim kavlinde sadık, kereme ne kadar değilse layık, ar etmez efendim şehler gedadan. Bu da onun hece vezniyle yazdığı.
Kaçlı hocam?
11.
Evet, evet. Mahlasını da gayet güzel oraya koymuş. Hocam şiirin içeriğine ilişkin bir açıklama olabilir mi?
Bu şiirden, aşıkhane tarzda bir şiir.
Değil mi? Öyle bir şiir. Az önce sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Programımızın yavaş yavaş genel bir değerlendirmeyle bitirelim hocam.
Nedim kendi dönemi içerisinde ait olduğu şiir geleneğini yeniden yorumlamış, ona farklı bakış açıları getirmiş bir şair olmakla birlikte klasik şairlerimizden bir tanesidir. Kendi döneminde farklılığına dikkat çekilmiş dönemin tezkirecileri tarafından. Ancak bu farklılık Nedim'in dehası şeklinde yorumlanmamıştır. Ancak Cumhuriyet devrinden sonra Nedim'e yeniden farklı gözle bakılmış ve onun klasik şiir geleneği içerisinde çok zor bir şey başardığının altı çizilmiştir. Nedim kendi tarzı olan, kendi üslubu olan şairlerden biridir. Kendi de bunun farkında. İşte benim sözüm bellidir, mahlas istemez diye böyle övüngen de bir ifadesi vardır. Bu tarz içerisinde Nedim hem külfetsiz bir söyleyiş, İstanbul Türkçesini şiir dili haline getirme, aruzu başarılı bir şekilde kullanma, öte yandan da ideal düzlemdeki bir anlayışı realist düzleme çekme noktasında şiirimizde farklı bir renk olmuştur.
Ve de hocam isyan sırasında yaşamına
farklı rivayetler var ölümüne dair. En çok bilineni isyan sırasında evinin çatısında işte düşerek öldüğü, damdan düşerek öldüğü. Bir başka rivayet ise illeti vehime, yani titreme hastalığına yakalanıp panikten isyanını takip eden günlerde öldüğü. Ölüm şekli farklı olsa da, bu konuda farklı rivayetler olsa da aslında ölümüne sebep olan şeyin patronu Halil İsyani olduğu konusunda hemfikir.
Evet. Bir de şunu hatırlatalım dinleyicilerimize, az önce hocamızın da benim de aktardığım o ünlü şiiri 1980'lerde hocam Ergüder Yoldaş besteledi. Önerelim dinleyicilerimize, çok güzel bir bestedir. Nur Yoldaş da çok güzel yorumlamıştır. Evet hocam. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ayşe Yıldız hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam sağolunuz, ağzınıza ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Ve değerli dinleyicilerimiz, çarşamba Türk Tarihi'nin İzinde programında olacağız 14 haberlerin ardından. Haftaya dünden bugüne Türkçemizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.